Herman Hess, baca temizleyicisi. Karnaval salısının öğle sonrası karımın Lugano'ya gitmesi gerekiyordu. Beni de kendisiyle gelmek için iknaya çalıştı. Biraz maskeli kıyafetleri izler, belki yoldan geçecek bir karnaval alayını da seyredebiliriz dedi. Ama benim gönlüm istemedi gitmeyi. Haftalardır eklem ağrılarından göz açamıyordum. Yarı felçli durumdaydım. Paltomu giyip arabaya binecek olmamı düşünmek bile içimde bir isteksizlik uyandırmaya yetiyordu. Ama biraz sonra yine de bir cesaret geldi üzerime. Peki dedim. Arabaya binip aşağı indik. Karım beni iskelede bırakıp arabayı park edeceği bir yer aramaya gitti. Aşçımız Bayan Koto ile güçsüz ama varlığı hissedilebilen güneş ışığında yoğun ama sakin bir trafik akışının ortasında beklemeye koyuldum. Lugano normal günlerde bile hayli şen ve sevimli bir kent. Bugün ise tüm sokaklar ve meydanlar coşkulu ve şuh bir edayla insana gülüyor. Rengarenk giysiler gülüyor, yüzler gülüyor. Pazar meydanındaki insan ve maskelerden geçilmeyen pencereleriyle evler gülüyordu. Hatta kentin gürültüsü bile gülüyordu bugün. Gürültüden, şamatadan, dalga dalga yükselen kahkaha ve haykırışlardan, parça parça müzikten, bir hoparlörün komik kükreyişlerinden, üzerlerine oğlanlar tarafından avuç avuç konfeti atılan kızların çığlıklarından ve şakayla bağırmalarından oluşmaktaydı. Oğlanların asıl amacı elden geldiğince büyük bir yığın kağıt parçacığını kızların zorla ağızlarından içeri tıkmaktı. Dört bir yanda kaldırımlar renk renk kağıt parçacıklarıyla örtülmüştü. Revaklı yollarda insanlar adeta kum ya da yosun üzerinde yürür gibi konfetiler üzerinde yürüyordu. Çok geçmeden karım dönüp geldi. Piazza Riforma'nın bir köşesine gidip dikildik. Görünürde meydan eğlencelerin odak noktasını oluşturuyor, gerek meydan gerek yaya kaldırımları insanla dolup taşıyordu. Üstelik rengarenk giysilerle bağırıp çağıran bu insan toplulukları arasında sürekli gezinip dolaşan çiftler ya da gruplar görülüyordu. Karnaval giysisiyle oradan oraya gidip gelen bir alay çocukta cabasıydı. Meydanın karşı tarafına bir sahne kurulmuştu. Bir hoparlörün önünde pek çok kişi harıl harıl hünerlerini sergiliyordu. Biri sunuculuk yapıyor, gitarla ezgiler söylüyordu. Tıknaz bir palyaço vardı ve daha başkaları ayrıca. Sahnede konuşulanlar dinlensin dinlenmesin, anlaşılsın anlaşılmasın, palyaço yine herkesin çok iyi bildiği çiviyi, herkesin çok iyi bildiği o başın üzerine çakar çakmaz gülmeyen kalmıyordu. Oyuncularla halk birbirine omuz veriyor, sahneyle seyirciler karşılıklı birbirini isteklendirip şekillendiriyorlardı. Bir sevecenlik, bir yüreklendirme, bir şakalaşma hevesi, bir gülme arzusu sahneyle seyirciler arasında mekik dokuyordu. Bu arada bir delikanlı sunucu tarafından seyircilere tanıtıldı. Gençten biri, hatırı sayılır yeteneklerle donatılmış amatör bir sanatçı. Hayvan seslerine ve diğer gürültülere ustaca öykünerek bizleri hayran bıraktı. Daha önce şart koşmuştum. En çok bir çeyrek saat kentte kalacaktık. Ne var ki rahat yarım saati buldu kalmamız. Seyrettik, dinledik, hoşumuza gitti her şey. Bir kez insanlar arasında bir kentte, hele bayram havasına bürünmüşse kent, vakit geçirmek hiç alışılmadık bir şeydir benim için. Yarı korkutucu, yarı mest edici bir şey. Ben haftalar ve aylarca atölyemde ve bahçemde tek başıma yaşar giderim. Binde bir kendimi toparlayıp köye kadar iner ya da malikanemizin sınırına kadar uzanırım. Oysa şimdi çevrem kalabalıkla sarılmıştı. Gülüp eğlenen bir kentin ortasındaydım. Gülenlerle gülüyor, zengin bir çeşitlilik ve sürprizlerle insanın karşısına çıkan hali değişik yüzleri zevkle seyrediyordum. Bir kez daha pek çok kişiden biri olmuştum. Bu kişiler arasında yerim. Onlarla gülüyor, onlarla ağlıyordum. Kuşkusuz uzun sürmeyecek, üşüyen ve ağrıyan ayaklarım, yorulan ve sızlayan bacaklarım bu kadarı yeter deyip eve dönmek isteyecekti. Çok geçmeden görüp işitmelerin küçük ve tatlı esrikliği, o pek dikkate değer, pek güzel, pek ilginç ve sevimli yüzleri seyretmeler, o pek çok sesi, konuşan, gülen, bağıran, pervasız, babacan, safsak ya da tiz insan sesini dinlemeler beni yorgun ve bitkin düşürecekti. O zengin göz ve kulak şölenine neşeyle kendimi adamamı bir halsizlik izleyecek ve bundan böyle başa çıkamayacağım izlenimlerin saldırısı karşısında baş dönmesine benzer bir koku üzerime çullanacaktı. Thomas Mann'in babası Brieste'in biliyorum, biliyorum sözlerini alıntılayacağı an gelecekti böylece. Bilmem ama biraz düşünmek zahmetine katlanıldı mı, bu fazlalıktan dünyanın, bu bolluk ve bereketinden, Maya'nın bu ışıl ışıl aldatıcı oyunundan duyulan korku yalnızca yaşlılıktan kaynaklanmıyordu. Ayrıca bunun nedeni psikologların diliyle söylemek istersek içe dönük bir kişinin çevre karşısında kendini kanıtlamaktan çekinmesi de değildi sadece. El altından duyulan bu korku ve yorgunluğun daha değişik, adeta daha akla yakın kimi nedenleri de vardı. Piazza Reforma'daki o yarım saatlik sürede ne zaman yanı başıma dikilen komşularıma baksam bana öyle geldi ki adeta suda balık gibiydi hepsi. Tembel, yorgun, memnun, her türlü yükümlülükten uzak. Her seferinde yine bana öyle geldi ki yanı başındakilerin gözleri arkasında bir film şeridi, bir beyin, bir depo, bir arşiv yokmuşçasına imgeleri, kulaklarının arkasında ise bir plak ya da bir teyp yokmuşçasına sesleri algılamaktaydılar. Öyle bir plak ya da teyp ki her saniye meşgul olsun, toplayıp devşirsin, kayda geçirsin, yalnız zevk duymakla kalmayıp ondan daha çok saklamayı, zamanı geldi mi buyur edip geri vermeye kendini hükümlü hissetsin, son derece titiz bir dikkate kendini hükümlü görsün. Kısacası kalabalık içinde yine de halktan biri değil, sorumluluktan uzak bir seyirci ve dinleyici değil, elinde eskiz defteriyle bir ressam olarak bulunuyordum. Yoğun bir dikkatle kendin işin adamış çalışkan biriydim. Çünkü bizim, biz sanatçıların güzelliklerin tadını çıkarma, şenlikleri kutlama yöntemimizdi bu. Çalışmalardan, yükümlülüklerden oluşan bir yöntem ama yine de zevkli bir yöntemdi. Yeter ki gücümüz el versin, yeter ki algıladığınız imgelerle eskiz defteri arasında harıl harıl gidip gelmelere gözleriniz dayanabilsin. Yeter ki beynimizdeki arşiv gereken uzam ve esnekliğe sahip olabilsin. Benden böyle bir şey yapmam istense ya da ben böyle bir şeyi yapmaya kalksam bütün bu zorlukları yanı başımdakilere açıklayamazdım. Belki bana gülüp şöyle derlerdi: Karumu, mesleğinizden böyle yakınmayınız. Sizin işiniz neşeli şeyleri gözlemleyip gerektiğinde bunları fırçayla dile getirmektir. Bu arada kendinize dişini tırnağını takarak çalışan biri, bizlere ise tatillerinin tadını çıkaran, alık alık etrafı seyreden miskin kimseler gözüyle bakabilirsiniz. Ama bizler gerçekten tatil yapıyoruz sayın komşu. Sizin gibi mesleğimizin gereğini yerine getirmek değil, tatilimizin zevkini çıkarmak için buradayız. Ama bizim meslek sizinkisi gibi sevimli değil senyor. Bizim işi bizim gibi bir tek gün atölyelerimizde, mağazalarımızda, fabrikalarımızda ve bürolarımızda yapmanız gerekse çok sürme sapı yutarsınız. Komşum düpedüz haklı ama elden ne gelir? Ben de kendimin haklı olduğunu inanıyorum. Ne var ki kendi doğrularımızı birbirimize kızıp içerlemeden söylemeliyiz. Dostça ve biraz latifeyle karışık. Herkes kendini biraz haklı çıkarmak istiyor yalnızca. Karşısındakini incitmek gibi bir niyeti yok. Ancak bu tür düşüncelerin kafada belirmesi, bu tür söyleşilerin ve kendini haklı çıkarmaların hayal edilmesi başlı başına bir fiyaskonun ve yorgunluğun başlangıcıydı. Çok geçmeden eve dönülüp ihmal edilmiş öğle dinlencesinin acısını çıkarılması gerekecekti. Tanrım, yarım saatlik süredeki o sevimli görüntülerden ne kadar azı arşive aktarılıp kurtarılabilmişti. Kaç yüz görüntü, belki de görüntülerin en çarpıcıları, gördüklerinin tadını çıkaran, olup bitenleri alık alık seyreden kişiler gözüyle baktığım komşularım gibi benim yeteneksiz gözlerimin ve kulaklarımın önünden de geride bir iz bırakmadan kayıp gitmişti. Ama binlerce görüntüden bir tanesini yine de yakalayabilmiştim ve şimdi dostlar için bu görüntüyü eskiz defterine geçireceğim. Bayram havasına bürünmüş meydanda bulunduğum hemen bütün zaman yakınımda biri dikiliyordu. Pek sessiz biri, yarım saatlik süre içinde ağzından tek söz çıktığını işitmemiş, bir ara şöyle bir kıpırdandığını bile görmemiştim. Birinci kaset, birinci yüzün sonu. Rengarenk kalabalığın ve kımıl kımıl yaşamın ortasında ilginç bir yalnızlık ve dalgınlık içindeydi. Tıpkı bir resim gibi sakin ve büyüleyici dikilmiş duruyordu. Bir çocuk, küçük bir oğlan, bilemedin 7 yaşında. Masum yüzüyle binlercesi arasında benim için en sevimli bir yüzde şirin ve küçük bir yaratık. Üzerinde bir karnaval kostümü vardı. Siyah bir urba giymiş, başına siyah bir silindir şapka oturtmuş. Kollarından birini ufak bir merdivenin basamakları içinden geçirmiş. Yanına baca temizleyicilerin kullandığı bir fırçayı almayı da unutmamıştı. Baca temizleyicisi kıyafeti özenile bezenile, hoşa gidecek gibi hazırlanmış. Tatlı küçük yüz isle ve daha başka bir boyayla biraz siyaha boyanmıştı. Ama oğlanın kendisi bütün bunlardan habersizdi adeta. Bütün o erişkin piyoroların, Çinlilerin, haydutların, Meksikalıların ve Bieder Meyer'lerin, hele sahnede çalışanların tersine karnaval kostümüne büründüğünün, bir baca temizleyicisi kılığına girdiğinin, bunun da hayli özgün ve sevimli bir kılık olup kendisine pek yaraştığının şuncacık bilincinde değildi. Hayır, ufak tefek ve sessiz, olduğu yerde dikiliyordu. Kahverengi küçük iskarpinler içindeki ufacık ayaklarının üzerinde, omzunda cilalı kalabalıkla sarılmış, bazen farkına varmaksızın oradan oraya itilerek dikilmiş duruyor, yanakları siyaha boyanmış pürüzsüz yüzüyle hülyalı, büyülenmiş, açık mavi gözleriyle karşıdaki bir evin penceresine bakıyordu. Başımızın üstünde bir adam yüksekliğinde pencerede neşeli bir çocuk kalabalığı seçilmekteydi. Kendisinden biraz büyük çocuklar gülüyor, bağırıyor, itişip kakışıyorlardı. Hepsi de rengarenk karnaval kostümleri içindeydi. Zaman zaman avuçlarındaki ve ellerindeki kese kağıtlarından üzerimize bir konfeti yağmuru dökülüyordu. Oğlanın gözleri saf, dalgın ve mutlu bir hayranlıkla şaşkın şaşkın pencereye bakıyordu, büyülenmiş, doymak bilmez, baktığı yerden koparılıp alınmaz. İstek yoktu bu bakışta, hırs yoktu. Yalnızca şaşkınlık dolu bir teslimiyet, şükran dolu bir hayranlık, o kadar. Bu çocuk ruhunu böyle bir harekete sürükleyen, bakmanın ve büyülenmişliğin yalnızlı mutluluğunu ona yaşatan şeyin ne olduğunu bir türlü kestiremedim. Belki penceredekilerin kostümlerindeki renk cümbüşüydü bu. Belki kız yüzlerindeki güzelliğin ilk kez algılanışı. Belki de tek başına ve kardeşsiz birinin pencere gerisinde dikilen sevimli çocukların hep bir arada cıvıldaşmasına kulak verişiydi. Ama belki de çocuk bakışlarını hayranlık ve büyülenmişlikle donatan şey, penceredekilerin ellerinden zaman zaman usulcacık, çığıl çığıl aşağıya dökülen, başlarımızın ve giysilerimizin üzerinde ince, taş ve zemin üzerinde ise kalın bir örtü oluşturan renk yağmuruydu. Ben de tıpkı o oğlan gibiydim. Nasıl ki o kendisine ne karnaval kostümünün özellikleri ve amaçlarına, ne de kalabalığa, ne palyaço tiyatrosuna, ne dalga dalga halkın içinden bir nabız gibi atan kahkaha ve alkışların yükselmesine ilişkin bir şey fark etmiyor, yalnızca penceredeki manzaraya bakıp duruyorsa, benim de bakışlarım ve gönlüm etrafında pervane gibi dönen pek çok görüntü ortasında kendini bir tek görüntüye bağlı ve adanmış hissediyordu. Siyah silindir şapka ve siyah kostüm arasında yer alan çocuk yüzüne ve yüzün sahibi oğlanın masumluğuna, oğlanın güzele karşı duyarlılığıyla bilinçsiz mutluluğuna bağlı ve atanmış. Çeviren Kiamuran Şipal.